Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 21 Mart 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Altan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Milat Gazetesi yazarı Muhammed Tunç olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Muhammed Tunç'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeleri bir göz atacağız sonrasında. Bu kez stüdyo konuğumuz spor yazarı Hasan Ötgün olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu gazeteci, yazar Bahattin Carda olacak. Batı medyasının gözünden Türkiye'de yaşananları değerlendirecek. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti Milli Güvenlik Kurulu'ndan 4 mesaj. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda ülkenin güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 4,5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından yapılan açıklamada şu mesajlar verildi. Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden FETÖ, PKK, YPG ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla devam edecek. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna asla izin verilmeyecek. Seçim güvenliğine ilişkin tüm tedbirler gözden geçirildi. Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında Yeni Zelanda'daki terör saldırısının şiddetle kınandığı vurgulanarak şöyle denildi. Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklim, bireysel ve organize unsurları deşifre ederek üzerine gidilmelidir. Şiddet ve teröre dönüşen İslam ve Müslüman düşmanlığına göz yumulması yeni saldırılara zemin hazırlar denilmiş Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası. Bu arada ilk fotoğraflar başlığı var. Türkiye ve İran'ın terör örgütü PKK'ya karşı eş zamanlı ve koordineli yürüttüğü operasyona ilişkin ilk görüntüler yayınlandı demiş Milliyet gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti CHP listesinde paralel HDP. CHP İzmir'deki meclis üyeliği listesinde kendileri, çocukları ve yakınları terörle bağlantılı 27 HDP'li isme yer verdi. Böylece parti teşkilatında bölücü bir paralel yapı oluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki ittifak kararının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kandil arasında alındığını belirtti. Dağ, CHP'nin İzmir'deki belediye meclis üyeliği listelerinde terörle bağlantılı 27 HDP'li ismin olduğunu da açıkladı demiş Akşam Gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti sahtecilik, tehdit, iftira. CHP ve İYİ Parti'nin sahte senet skandalıyla gündeme gelen Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında 9 ayrı suçtan soruşturma olduğu ortaya çıktı. Adaylıktan önce başlayan soruşturmalarda Yavaş, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret, iftira ve gerçeğe aykırı bilirkişilikle suçlanıyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Hemen yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Yavaş sahte senet cambazı demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Ankara'da çevirdiği dolapları herkesin gördüğünü belirterek şunları söyledi. Benim milletim Ankara adayının nasıl karşılıksız senet, sahte senet cambazı olduğunu öğrendi mi? Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz dedi. Bu arada Netanyahu ile görüştü mü başlığı var. Yeni Zelanda'da 50 Müslümanı şehit eden terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye'den sonra İsrail'e de gittiği ortaya çıktı diyor gazete. Sabah gazetesinin manşeti CHP listelerinde PKK'lı kaynıyor. HDP ile kol kola seçime giden CHP, belediye meclisi aday listelerine terör örgütüyle direkt bağlantılı yüzlerce kişiyi aldı. İzmir'in 17 ilçesindeki CHP listelerinde terörle ilişkili 27 kişi tespit edildi. Bunların 19'u geçmişte PKK ve diğer terör örgütleriyle direkt bağlantısı olan isimler. Ayrıca HDP eylemlerine katılmış 100'e yakın isim de CHP'den aday diyor Sabah gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti herkes yorgun, hesapları kapatalım. Bugüne kadar 23 milyar dolar tahsilat yaptıklarını belirten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhittin Gülal, fonda muhataplarımız da artık yoruldu, dosyaları kapatmak istiyoruz dedi. TMSF son olarak Cavit Çağlar'a ait Nergis Holding'le el sıkıştı. 20 yıldır bünyesinde olan Zeytinoğlu Holding'le anlaştı. Çukurova grubuyla anlaşmak üzere. TMSF Başkanı Gülal, niyetimiz 20-25 yıldır TMSF bünyesindeki tüm dosyaları anlaşarak kapatmak ve esas çalışma alanımız olan mevduat sigortasına odaklanmak dedi. Bugüne kadar 23 milyar dolar tahsilat yaptıklarını belirten Gülal, 1990'lardan kalma dosyalarda 500-600 milyon dolar daha tahsil etmeyi bekliyoruz. Fonda muhataplarımız da artık yoruldu. Son bir kez daha anlaşmanın yollarını arıyoruz ama hiçbir zaman helalleşmeyeceğimiz Yahya, Murat, Demirel gibi dosyalar da var diye konuşmuş TMSF Başkanı Muhittin Gülal. Star gazetesinin manşeti işte Kandil'in Truva atları. Terör örgütü PKK'nın 31 Mart'ta CHP listesinden Güneydoğu'da olduğu gibi Batı illerinde de belediye yönetimine sızma girişimi deşifre oldu. CHP Genel Merkezi'nin onayıyla sadece İzmir'de terör bağlantılı 27 adayın listeye girdiği tespit edildi diyor Star gazetesi. Yeni Zelanda şehitleri dualarla uğurlandı başlığı var. Terör saldırısında şehit olan Müslümanlar defnedilmeye başlandı. Suriye'deki savaştan kaçarak sığındığı Yeni Zelanda'da Haçlı terörünün hedefi olan baba ve oğul dün toprağa verildi diyor Star gazetesi. Bosna kasabına müebbet haberi de var. Srebrenica'da yüz binlerce masum Bosnalı'nın katili Sırp Karadžić'in nihai cezası belli oldu. Temyiz Mahkemesi 2016'da verilen 40 yıl hapis cezasının müebbete çevrilmesine hükmetti diyor Star gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Pandora'nın kutusu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz dedi. Anka Park açılış törenine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim ittifaklarına atıfta bulunarak millet bu oyunu gördü, tezgahın şirketli şifrelerini gördü. Artık olanı olmamış sayamazsınız, hakikati hakaretle örtemezsiniz, gerçeği yalanla kapatamazsınız, güneşi balçıkla sıvayamazsınız, kirli işbirliklerini, kanlı pazarlıklarınızı artık saklayamazsınız ifadelerini kullandı demiş Yeni Birlik gazetesi. Yeni Akit gazetesinin manşeti terörün anası Haçlı Batı. Raporlara göre terör örgütlerini besleyip büyütüp kullanıyorlar. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, dünyayı kana bulayan terör örgütlerinin neredeyse tamamının başını Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği Haçlı Batı tarafından kurulduğunu ortaya koydu. Bir yandan silah, eğitim ve lojistik desteği sağlanan terör örgütleri, diğer yandan sözde sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar aracılığıyla finanse ediliyor. Diriliş Postası'nın manşeti algı savaşında kaybediyoruz. Savaş açıyor, katlediyor, örgüt kuruyor, haberlerle algıları yönetiyor. İslam ülkelerinde savaş ve kaosa sebep olan Batı, medya aracılığıyla İslam ve Müslümanlara karşı algı operasyonu yürütüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre Batı medyasında Müslümanların adının karıştığı suçlar, Müslüman olmayanlara göre %357 oranında daha fazla haberleştiriliyor. Milat gazetesinin manşeti korkunç tablo. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri PKK ortaklığında vahşet demiş gazete. Amerika Birleşik Devletleri ve PKK Suriye'de 2014'ten bu yana 924'ü çocuk, 656'sı kadın, 3000'in üzerinde sivili katletti. Kullanımı yasak beyaz fosforla yapılan saldırılarda yüzlerce insan yandı, cesetleri kömürleşti.
Ankara'da gündemde neler var?
Haberlere falan şey yapınca daha da tıkanıyorum.
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Muhammed Ali Pehlivan hattımızda bizi bekliyor. Muhammed Ali Pehlivan, günaydın.
Günaydın Arzu Şükran.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii biz her zaman olduğu gibi devletin zirvesiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programları var. Bugün yine Eskişehir ve Kütahya'da olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saat 12'de Eti Fabrikası'nı ziyaret ve yeni bant açılışına katılacak. Ardından 14'teki Eskişehir mitingine katılacak. Saatler 16.30'u gösterdiğinde ise Kütahya'da olacak. Kütahya'da da yine halka seslenecek Cumhurbaşkanı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de seçim turu sürüyor. Tokat mitinginde konuşacak bugün Devlet Bahçeli. Saat 15'te Tokat İl Teşkilatı'nın karşılamasıyla Tokat'a girmiş olacak. 16.30'da ise Tokat Açık Hava toplantısına katılacak Devlet Bahçeli. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bugün akşam saatlerinde bir programı var. Özel bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtlayacak. Saat 21'de olacak bu program. Tabii bununla birlikte seçim propagandaları ve yasakları da başladı. Seçmenlere artık sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak olması da yasaklar arasında. Bunu da arkadaşlarımız yakından takip ediyor. Tabii Cumhur İttifakı'nın Ankara'ya da Mehmet Özhaseki'nin de seçim turu elimize ulaştı. Seçim çalışmaları bugün Polatlı'da olacak. Akşam saatlerine kadar Polatlı'da seçim turuna devam edecek. Saat 10'da biraz sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Anadolu Ajansı'na editör masasının konuğu olacak. Gündeme dahil soruları yanıtlayacak. terörle mücadele başlığına geçecek olursak, FETÖ'nün yine bugün Ankara'da 4 önemli davası var. Genelkurmay Çatı davası, Akıncı Üssü davası, Kara Harp Okulu davası ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası da görülmeye devam ediyor Ankara'da. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'da Adalet Ormanı oluşturulacak. Denetimli serbestli kamu hizmeti cezalarının infazı sürecinde Türkiye genelinde 139 denetimli serbestlik müdürlüğü Orman Haftası'nda Adalet Ormanı oluşturacak. Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak başlayacak olan Adalet Ormanı ağaç dikim törenine de Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş katılacak bugün. TRT'de bugün sertifika töreni var. Amatör denizcilik ve kaptanlık belgesine yönelik eğitim olacak. Ardından da sertifika töreni olacak. Törene TRT Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Erkan Durdu da katılacak. Şunu da ifade edelim. Avrupa'da eğitim hayatlarında son zamanlarda Müslümanlara yönelik, Müslüman öğrencilere yönelik bir takım provokasyonlar, bir takım saldırılar gündeme gelmişti. O sıkıntı yaşayan Müslüman göçmen öğrenciler eğitim için Türkiye'de, Avrupa'da eğitim hayatında sıkıntı yaşadılar. Aileleri eğitim için Türkiye'ye gönderdi. Bunlar arasında Endonezyalı da var, Somalili de var, Pakistanlı da var. Arkadaşlarımız onlarla da bugün yakından ilgilenecek. İlginç bir haber başlığımız var bugün. Yine Ankara Otonomi'de galericilik yapan 50 yaşlarındaki Hulusi can kurtaran. Ağzıyla 2 tonluk araçları çekiyor. Çenesine o kadar güveniyor ki ağzına bağladığı iple bu araçları hareket ettiriyor, çekiyor. Hiçbir sağlık sorunu da yaşamıyor. Her şeyin başı spor diyor. Bunu da takip edeceğiz bugün Ankara gündeminde diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Muhammed Ali Pehlivan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Milat Gazetesi yazarı Muhammed Tunç. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım. Çok teşekkür ediyorum.
Bugün gazete başlıklarını, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz düne dönelim. Gazete manşetlerinde dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve oradan çıkan sonuçlar yer alıyor. Önemli bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 4,5 saat sürdü ve gündeme ilişkin önemli maddeler ile ilgili açıklamalar yapıldı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası bir kere terör örgütleriyle tam mücadele denildi. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna izin verilmeyecek denildi. Yeni Zelanda'daki saldırı üzerine açıklama yapıldı. Bir de seçim güvenliğine ilişkin bir madde vardı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet. Üç ana madde de birbirinden önemli maddeler. Seçim güvenliğin meselesine gelecek olursak, seçim güvenliğin konusunda kimsenin hiçbir endişesi olmasın. Milli Güvenlik Kurulu'nda da bu konunun irdelenmesi, bu konu üzerine değinilmesi vatandaşlarımızın, milletimizin bu konuda hiçbir kalbinde hiçbir soru işaretinin olmaması açısından güzel bir adım oldu. Bu noktada tebrik etmek lazım. Aynı zamanda terör örgütlerine yönelik bir açıklama da yaptı. Çok manidar ve akıl dolu bir açıklama doğrusu. Bu açıklamayla birlikte Türkiye Cumhuriyeti şunu söylemek istiyorum. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti'nde seçim olabilir ama seçim var diye kimsenin bizim topraklarımıza, bizim ulusal güvenliğimize göz dikme hakkına da müsaade etmeyiz. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti hem seçimini yapar kendi içinde hem de dışarıdaki bütün tehditlere karşı gereken önlemi yapar. Her türlü terör örgütleriyle de mücadelesini sonuna kadar gerçekleştirir. Bunun örneklerini geçmiş tarihimizde 15 Temmuz'dan sonraki harekatla birlikte gördük. Dün bunu yaptık, bugün de yapabiliriz. Onun için bu noktada bu mesaj terör örgütlerine çok anlamlı bir mesaj oldu. Malumunuz biraz önce de okudunuz, Türkiye ile İran ortak operasyon yapmaya başladılar. İlk fotoğraflar da şu an önümüzde.
Evet.
Rabbimiz yardımcıları olsun. Kazasız belasız inşallah operasyonu neticelendirsinler. Bu operasyon da çok olumlu bir gelişme. Amaçlanan terör koridoruna ancak böylesine bölgesel işbirliğiyle ivedi bir şekilde bir sonuç elde edebiliriz. Malumunuz üzere İran'da bir problem yaşıyor terör örgütleriyle. PEJAK var orada. O da etnik bir terör örgütü dayanıyor. En az İran bizim kadar olmasa da o da terör örgütlerinin bayağı bir sıkıntılar yaşadı. Ortak operasyon, birlikte ortak operasyon yapması bölge için çok olumlu, çok sevindirici bir şey. Bu ortak operasyon aynı zamanda benim kendi düşüncem yeni bir bölgesel sürecin de başlangıcının haberi olacaktır. Bölgenin terör örgütlerinden, terörden kurtarılması kimin için fayda sağlar, kimin için zararlı olur? Bunu düşünecek olursak bu operasyonun ne kadar önemli ve bazıları için ne kadar rahatsız edici olduğunu da görebiliyoruz. Bu noktada Rabbim askerlerimizi korusun, kazasız belasız inşallah operasyonu net bir şekilde sonuçlandırıp yuvalarına, ailelerine dönmelerini Rabbim nasip eylesin. Bir de evet.
Yeni Zelanda'daki o saldırıyla ilgili de açıklama yapıldı Milli Güvenlik Kurulu'ndan. O başlığı nasıl değerlendireceksiniz? Evet.
Milli Güvenlik Kurulu'nda dedik ki seçimle ilgili bir açıklama yapıldı. Kendi iş meselelerimizle ilgili bir açıklama. Terör örgütleriyle ve Yeni Zelanda. Aslında Batı'nın bize söylemek isteyip de içinde gizlediği kini, nefreti bir psikopatın manifestosuyla dünyaya ilan ettiler maalesef. Bu herhangi bir psikopatın manifestosu da değil doğrusu. Bu Batı'nın bize söylemek isteyip de söyleyemediği, dile getiremediği söylemidir. Bu söylemin dışa vurumudur. Bir psikopatın, Batı bir psikopatın manifestosuyla, terör saldırısıyla, katliamıyla sobelenmiştir. Biz bunu söylerken tamamen Batı böyle demiyoruz. Aslında burada şu ayrımı da yapmak lazım. Batı'da yaşayan vatandaşlar ile Batı'nın güttüğü devlet politikası. İslam'a karşı, Türkiye'ye karşı güttüğü devlet politikası. Onun için Yeni Zelanda'da yapılan Müslümanlara ve Müslümanlar üzerinden Müslümanların bu bölgenin ve hatta mazlumların, bütün mazlumların hamisi olan bir ülkeye yapılan açık bir saldırı oluştu. Milli Güvenlik Kurulu da adı üstünde milletin güvenliği için millet adına milletin tezahürüdür. Şimdi Yeni Zelanda'ya bakıyoruz. Yeni Zelanda'daki Müslüman nüfusa baktım. %1 dahi varmıyor. %1'e dahi varmıyor. Müslüman nüfusu %1 olmasına rağmen, diyelim ki %1. Bu %1'e dahi tahammül edemiyorlar. Düşün. Artık bu tahammülsüzlüğü, bu kini, nefreti uluslararası kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Bu noktada Müslümanlar, sadece Müslümanlar olarak değerlendirmeyelim. Yani nerede, dünyanın hangi coğrafyasında bir mazlum varsa, gelişen ve büyüyen Türkiye ile birlikte o mazlumun hamisi olmaya devam edeceğiz. Bugün Yeni Zelanda'da oldu, aynı keza Myanmar'da olur. Yani dili, dini, ırkı hiç fark etmiyor. Biz insanız, insan olmak zorundayız ve bizim ecdadımız bize bunları öğretti. Bize bunları miras bıraktı. Onların ecdatları da onlara karşı Türkiye'yi, işte Türk kavramına kin mirasını bıraktı. Tabii Yeni Zelanda'da güzel görseller de görüyoruz. Şehit olan camide, şehit olan Müslümanlar için üzülen, gözyaşı döken vatandaşlar, sadece Yeni Zelanda'da değil, Batı'nın birçok noktasında Üzülen bunu insanlık. Bu vahşet sonuçta. Korumasız bir topluluğa yapılan saldırı. Orada böyle dik duruş sergileyen, oradaki dini hiç fark etmez, dili hiç fark etmez. Bütün insanlara da teşekkür etmek lazım. Teşekkür ediyoruz. Bu tavrı sergileyen vatandaşların samimiyetinden yana hiçbir şüphem yok. Ama bu vahşete, bu teröre, terör diyemeyen, o teröriste terörist diyemeyen Batı'nın samimiyetine güvenmiyorum. Batılı devletlerin samimiyetine güvenmiyorum. Bu noktada Batı'nın devlet politikası ile vatandaşlar arasında bir ayrım yapmak zorundayız. Milli Güvenlik Kurulu'nda çok güzel bir mesaj verildi. Denildi ki İslam düşmanlığına göz yumulması benzer saldırılara zemin hazırlar. Irkçılık iklimini üzerine kararlılıkla gitmemiz gerekiyor. Onun için biz ne kadar, Cemil Meriç'in bir sözü vardı, çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, bütün Kur'anları yaksak, bütün camileri yıksak, Avrupalı'nın gözünde Osmanlıyız. Osmanlı yani İslam, karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın. Avrupa maddeciliğine rağmen Hristiyandır. Sağcısıyla, solcusuyla Hristiyan. Ve maalesef Hristiyan için tek düşman biziz. Onun için bizim başta kendi ülkemiz ve Orta Doğu'daki İslam coğrafyası olmak üzere artık kenetlenmenin de vakti geldi. Bir olmak zorundayız. İnsanlık için, İslam için, kendimiz için bir ve birlik olmak zorundayız. Yoksa bu zihniyetin kini dün Yeni Zelanda'da kendini dışa vurdu. Allah muhafaza, Allah korusun. Yarın başka bir ülkede, başka bir camimizde, başka bir ibadethanemizde bu yapılır. Hiçbir şekilde hiçbir terörün unsurlarına bizim rızamız yoktur. Bu aynı zamanda IŞİD terör örgütüne de, DAEŞ terör örgütüne de bir malzeme vermemesi gerekiyor. Bu eğer bir malzeme veriyorsa, aynı şekilde bir tepki, bir terör saldırısı oluşursa, ki Allah korusun, onu kesinlikle istemiyoruz. Bu da yine aynı oyunu kuranların bir tuzağı olacaktır. Bunu da buradan belirtmekte fayda var. Bizim için önemli olan insanlıktır. Hani Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var diyor, bir kişi öldüren bütün insanlığı öldürür diye. Onun için dinde, İslam'da terör yok zaten. Israrla İslami terör diye vurgusu yapanların da en azından şu Yeni Zelanda'daki vahşeti yapan terörist için bir terörist ifadesini bulunmalarını beklerdim. Olmadı. Bu da onların kendi yüzlerini ortaya çıkarıyor.
Peki, bir de yerel seçim çalışmaları artık son aşamaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Eskişehir ve Kütahya'da olacak. Halka seslenecek. Gazetelerde yapılan açıklamalar var. Nasıl değerlendireceksiniz? Yerel seçime yaklaşık 10 günlük bir süre kaldı.
9 gün.
9 gün.
Evet. Dün Bahçeli Devlet Bey bir açıklama yaptı. Dedi ki, Cumhuriyet Halk Partisi HDP'nin kumanda merkezi haline gelmiştir. Şimdi bu cümle üzerine, bu spot üzerine düşündüm. Yanlış mı? Değil. Tam oturmuş. Hatta meclis üyelerinin kadrolarına baktığımızda dahi kimin kiminle ittifak ettiğini, kimin kiminle işbirliği içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Burada ittifak yasaldır, yapılabilir. Yani yasal çerçeveler dahilinde yapılabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Mesele aslında, üzerine düşmemiz gereken asıl konu, sırf iktidar partisinin veya Cumhur İttifakı'nın irtifa kaybetmesi için, zarar görmesi için her türlü işbirliğine açık olunmasıdır. Bu bizi üzüyor. Gazete manşetlerinde de gördük. Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bir açıklamada bulundu. İzmir'deki meclis üyelerinde 27 kişinin, hatta öncesinden isim vermiyordu, isim vermedi. Şu an isim de verdi. Bu da basına servis edildi. Burada şu an önümde yani 27 kişi, OU HDP içerisinde aktif olarak siyaset yapmış ve PKK faaliyetlerinde bulunduğu için tutuklanan bir kişi diyor. 2. RK oğlu terör örgütüne üye olan diyor. 3. YT kardeşi MLKP terör örgütü. 4. terör örgütü. 5. 27 kişi böyle sıralı. Bu üzüyor bizi. Aslında bu listeye de gerek yok. Devlet Bey'in söylediği o sözün üzerine, sözün öncesinden Sezai Temelli, HDP'nin genel başkan yardımcılarından. Onun ifadesi, Mansur Yavaş kazanırsa HDP ile birlikte kazanacaktır. Ekrem İmamoğlu için aynı kez. Onun bu ifadesi aslında hiçbir yoruma gerek, ihtiyaç bırakmıyor. Yorum dahi üzerine yapılmaya gerek yok. Maalesef bunu reddetmek, aslında redde edemiyorlar. Ekrem Bey'e soruyorlar, muallak cevap veriyorlar. Mansur Bey'e aynı keza. Bizi üzüyor. Yani bunun ifade edilememesi de yani en basit tabiriyle iletişim yoksunluğu olarak ifade etmek gerekir. Şu soruyu sormak isterim doğrusu. HDP Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, Adana'da aday çıkarmadı belli noktalarda. HDP neden aday çıkarmıyor? HDP Cumhuriyet Halk Partisi'ni bedava mı destekliyor? Böyle gönülden mi destekliyor? Yani sırf demokrasi için mi destekliyor? Elbette herkes sandığa gitsin. Sandığa gitmemezlik yapmasın. Ama şu da bir zıt oluyor. Eğer HDP sırf demokrasi için destekliyorsa o zaman sandığa gitmesin. O zaman meclis üyelerinde her bir şehre belli bir kontenjan meclis üyesi istemesin, vermesinler. Madem ki sadece sandık için, sadece demokrasi için o zaman onlara düşen şu olurdu. Sandığa gitmezlerdi. Hangisi güçlü, hangisi güçsüz sandıkta millet kararını verirdi. Ama böyle bir ittifak yapılıyor ve maalesef bu ittifakta sadece İzmir özelinde ve bu da açıklanan sadece İzmir. İzmir özelinde 27 tane meclis üyesi terör örgütleriyle iltisakı var. Bu bizi üzüyor. Yani keşke böyle olmasaydı. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Son olarak müsaadenizle Avustralya Başbakanı'nın yapmış olduğu Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri vardı. Cumhurbaşkanımız Çanakkale şehitliğinde yaptığı konuşmayla birlikte hani İstanbul'u alacaklarmış, Çanakkale'ye geleceklermiş, gelirlerse gelsinler. Dün ne yapıldıysa bugün de aynı şekilde yapılacak. Burada hiçbir şekilde isim belirtmediler. Hiçbir şekilde Anzak da demediler. Ama maalesef Avustralya Başbakanı bundan rahatsız oldu. Demek ki burada bir bu kinin, nefretin, bu atalarının kendilerine bırakmış olduğu o mirasın devamını gidiyorlar. Hiçbir ülke savaş istemez. En azından bu coğrafyanın ülkeleri. Hiçbir ülke kendi vatandaşı savaşta ölsün, vefat etsin, şehit olsun istemez. Cumhurbaşkanımız da istemiyor. Cumhurbaşkanımız hadi gelin sizi tekrar toprağın altına mı gömeceğiz? Bunu demiyor. Diyor ki eğer niyetiniz varsa, eğer Çanakkale gibi, İstanbul gibi, Anadolu'nun herhangi bir karış toprağı için bu topraklarda gözünüz varsa, geçmişte ne olursa yine aynısı olur. Ve ben bundan çok memnun oldum. Bu bizim Anadolu insanın, bütün insanların gönlünde olan bir söylem. O yüzden Cumhurbaşkanımızı tebrik etmek lazım, takdir etmek lazım. Avustralya Başbakanı'na da bir karın ağrısı, bir şey yoksa da çok üzerlerine alınmamaları gerektiğini düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Milat Gazetesi yazarı Muhammed Tunç konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hasan Ötgün, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, hoş bulduk.
Evet, sporda yaşanan gelişmeleri A Milli Futbol takımımızla başlayalım. Yarın milli maç var.
Evet, başlayalım.
Önemli de bir maç.
Şimdi ligleri ara verdik ama futbol heyecan devam ediyor.
Tabii ki.
Nasıl devam ediyor? Ay yıldızlı bir futbol heyecanı yaşayacağız. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası. Gruplarda eleme maçları başlıyor. Eleme grubunda maçlar başlıyor. Ve milli takımda yeni bir ruh, yeni bir heyecan, yeni bir nefesle ne demek istiyoruz? Şenol Güneş'le bu yarışa giriyor. Dileriz bu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye o özlediğimiz bir şekilde yerini alır ve biz de artık bu şampiyonaları televizyon başında değil, tabii ki futbolcular açısından söylüyorum, yerinde mücadele ederek iştirak ederiz.
İnşallah.
Şimdi Cuma günü, yani yarın ilk maçımızda Arnavutluk ile karşılaşacağız. Ve biraz önce de Şenol Güneş'ten bahsettik. Aslında Şenol Güneş'in sözleşmesi 1 Haziran'da başlıyor biliyorsunuz. Ama bu bir geçiş dönemi olduğu için ve iki tane çok önemli karşılaşma olduğu için Şenol Güneş sahaya indi milli takım başında. Ve değişik bir milli takım çağırdı aday kadroya. Aslında değişik demeyelim de daha önce milli takımda yer alan ama Lucescu döneminde çağrılmayan bir Emre Belezoğlu'na kapıları açtı. Milli takım kapısını yeniden açtı. Ve şöyle bir ifade kullandı. Yani Emre'ye biz direksiyonu belki vereceğiz. Aslında mantık doğru mudur? O kadar gençlerin yanına tecrübeli diyebileceğimiz birkaç futbolcunun yer alması doğru bir mantık olarak kabul edilebilir. Örneğin yine Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gelen ve formunda olan Burak Yılmaz da uzun aradır milli takımda yer almıyordu. O da milli takım kampına davet edildi, aday kadroya davet edildi. Şimdi yarın Arnavutluk karşısında sahaya tabii ki 3 puan panorasıyla çıkacağız. Maçı Alman hakem Tobias Steyler yönetecek. Arnavutluk Avrupa futbolunda çok fazla yer edinmiş bir şey değil, ülke değil. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun dikkat etmek lazım. Çünkü hani hep klasik bir söz vardır, futbolda oynanmadan maç kazanılmaz diye. Onun için yarın saat 22.45'te Loro Borici stadında, İskoçra'da oynanacak karşılaşmada milli takımımıza buradan kucak dolusu başarılar dileyelim.
Evet, umarız güzel puanlarla dönecekler.
Hem güzel dönecekler. Futbol oynarız hem de bu güzel futbolu 3 puanla süsleriz diyelim. Ve bu arada karşılaşmanın da TRT1'den nakden yayınlanacağını da buradan TRT mikrofonlarından
evet, herkes
duyuralım.
Heyecanla ekran başına geçecek
evet,
o zaman.
Şimdi,
umarız
tabii
sevinçle
ki,
kalkacaklar.
İnşallah. Maç bittikten sonra dileriz güzel bir sonuç olur. Hemen dönüyor milli takım. Eskişehir'e geçiyor. Ve Eskişehir'de de 25 Mart'ta Eskişehir yeni stadyumunda saat 20'de Moldova ile karşılaşacağız. Dediğim gibi bu iki karşılaşmadan Yani mutlak surette 6 puan hedefliyoruz. Ama tabii ki her zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ama biz bu sefer uyduralım diyoruz. Çünkü iyi bir başlangıç yapmak zorundayız. Bu arada H grubunda yer alıyoruz. Onu söyleyelim. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Grubumuzda diğer takımlar kimler bir hatırlayalım. Bizden başka Fransa var, İzlanda var. Biraz önce dediğim gibi Arnavutluk, Moldova, bir de Andorra var.
Kuvvetli yani, rakipler, öyle değil mi?
Bakıldığında Fransa ve İzlanda'nın dışında diğer üç rakip, hani eskiden biz çantada keklik deyimi kullanırdık. Yani öyle gibi gözüküyor ama.
Ama Fransa yine, ve İzlanda.
Fransa ve İzlanda tabii özellikle Fransa'yı bir kenara koyacak olursak, İzlanda son yıllarda Avrupa'da değerine değer katan bir ülke haline geldi. Ama şimdi marka açısından bakıldığında Türkiye'nin artık bu gruptan İzlanda'yı ekarte ederek en azından Fransa ile bir üst tura gitmesi düşünülür diye, şampiyona gitmesi düşünülür diye ben şahsen öyle bekliyorum ama bazen olmuyor futbolda beklenenler. Fakat bu gruptan çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu kadar yatırım yaptığımız futbolda artık bu rakipleri de geride bırakalım. Fransa hariç.
İnşallah.
Şimdi diğer maçlar hangisi grubumuzda onu da söyleyeyim hemen. Andorra İzlanda ile oynayacak. Fransa'da Fransa İzlanda ile oynuyor. Andorra'da karıştırdım herhalde. Biz Arnavutluk'ta oynuyoruz. Fransa İzlanda ile oynuyor. Moldova ile de Andorra oynuyor. Evet. Şimdi Şenol Güneş'in yapmış olduğu basın toplantısından bazı görüşleri var. Onları istiyorsanız şöyle açıklayayım. Yaptıklarımızın daha bu arada 15 yıl sonra Şenol Güneş yeniden milli takım başında. Evet. Yeniden güneşli günler dileyelim milli takıma. Çünkü Şenol Güneş'te bir dünya üçüncülüğü yaşadık biz. Onu da buradan tekrar hatırlayalım. Yaptıklarımızın daha iyisini hayal edelim. Daha büyük başarıları hayata geçirelim. Birlikte hayal edelim. Birlikte çalışalım. Gerçekleştirilmesi muhtemel düşler kuralım ama hayal satmayalım. Avrupa ve Dünya Şampiyonası hedefleri için buradayım. Aslında ben şu cümlesine takıldım. Hayal satmayalım diye. Hayal satmak yani yöneticilerin, teknik direktörlerin, futbolcuların konuşmalarına istinaden söylenmiş bir laf mı? Bunu anlayamadım. Gerçekten hiçbir şekilde hayal satılmasın. Yani çünkü yapılmayacak işleri söylemenin de bir anlamı yok. Evet. Ama gerçekçi konuşmuş Şenol Güneş. Bu arada ben böyle bir sürü not çıkartmıştım. bir şey daha vurgulamak istiyorum. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 13 ülkenin de ev sahipliğini yapacağını belirtelim. Yani değişik şehirlerde oynanacak karşılaşmalar. Bu arada final ve yarı final maçları da Londra'da oynanacak. Diğer maçların Münih, Azerbaycan, Bakü, İtalya'nın Roma, Rusya'nın St. Petersburg kentlerinde de oynanacağını buradan evet, söyleyelim.
Gerçekten büyük bir turnuva olacak.
Evet, yani 13 ülkenin ev sahipliği yapması gerçekten turnuvanın çok ses getireceği anlamına da geliyor.
Umarız orada yer alacak futbolcularımız.
İnşallah
şeyde, futbol takımımız.
İngiltere'de inşallah en azından yarı final final oynarız da öyle bekleyelim yani.
İnşallah, inşallah başarılar diliyoruz. Öncelikle bu iki maçın istediğimiz şekilde sonuçlanması gerekiyor anladığımız kadarıyla.
Evet, bu arada Eskişehir'de oynanacak maçı da TRT ekranlarından o maçın da naklen ekrana gelecek olmasını da buradan tekrar belirtelim. İki maçı da TRT veriyor yani.
Peki, evet. Ekran başına geçeceğiz o zaman. Biraz da basketbolu konuşalım. Basketbolda neler oluyor?
Basketbolda Türk Hava Yolu Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe durdurulamıyor. Fenerbahçe Beko. Bugün iki karşılaşma var. Öyle ki bu değişik bir fikstürdü. Çift maçlı bir fikstür diyelim. Salı günü Fenerbahçe Anadolu Efes maçları vardı. Fenerbahçe'nin Buduşnost Karadağ takımıyla karşılaşması vardı. Fenerbahçe bunu 76-67 kazandı. Anadolu Efes ise CSKA Moskova karşısında Rusya takımı son saniyede yediği sayıyla 80-78 sahadan yenik ayrıldı ve ilk dört hayallerini sonraki üç maça erteledi. Şimdi bugün iki karşılaşma var. Rakipler değişti. Fenerbahçe CSKA Moskova'ya misafir oluyor. Saat 20'de karşılaşma. Bu arada lider Fenerbahçe'nin bu sezon kendi sahasında oynadığı tüm maçları da kazandığını belirtelim. Gerçekten Fenerbahçe son yıllarda Türk Hava Yolu Avrupa Ligi'nde inanılmaz bir performans gösteriyor. Anadolu Efes de Fenerbahçe'nin son periyotlarda üstün oynayarak yendiği Karadağ takımı Buduşnost'la misafir olacağını söyleyelim. Sanırım bu kez Efes Pilsen sürprize yer vermeyecek ve bu maçı kazanacak. Ve ilk dört hayalini gerçekleştirecek, playoff hayalini gerçekleştirecek. İnşallah. Öyle söyleyeyim. Diğer bir takımımız daha var. O da Darüşşafaka Tekmen. O maalesef çok gerilerde kaldı. Bütün iddiasını kaybetti. Ama dün oynadığı maçta Rusya'nın Kimki takımını 91-85 yendi. Bundan sonra Darüşşafaka Tekmen'in oynayacağı 3 maç sadece prestij maçları olacak. Onu da buradan söyleyelim. Yani basketbolda Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes'in bir playoff'ta yer almasını dört gözle bekliyoruz. Fenerbahçe'ninki kesin ama Anadolu Efes için bu üç maçı çok iyi değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet, inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Fenerbahçe için futbolda da inşallah böyle başarıları görür Fenerbahçeli taraftarlar.
Tabii şimdi Fenerbahçeli taraftarlar futboldaki üzüntüsünü basketboldaki bu üstün başarıyla unutmaya çalışıyor. Ama hayatta devam ediyor Fenerbahçeli taraftarlar için. İşte milli maç arası nedeniyle tabii bu hafta biraz önce onu bahsettik. Süper Lig'de karşılaşmalar yok. 5 Nisan'da 27. hafta oynanacak. Ben şöyle şeyi çıkarttım. Maç programını 5 Nisan'da Cuma günü Aytemiz Alanya Spor, Bursa Spor maçıyla başlıyor. Daha sonra Cumartesi günü Galatasaray Evkur Yeni Malatya maçı var. Pazar günü Cumartesi günü yine bakıyorum. Sivas Spor, Kayseri Spor karşılaşması var. Pazar günü Ankara Gücü Fenerbahçe var. Fenerbahçe Ankara'ya geliyor ki Fenerbahçeli taraftarlar. Bravo, iki sarı lacivert. İkisinin de durumu iyi değil. Evet. Puan cetverinde. Lider Başakşehir pazar günü Konya Spor'a misafir olacak ki, Konya Spor'u ağırlayacak daha doğrusu, misafir olmayacak kendi sahasında. Göztepe Aksar'la oynayacak ki zor bir karşılaşma. Kasımpaşa'da Erzurum Spor'u ağırlayacak. Yani ligin hem altı hem üstündeki heyecan iki takım arasında geçiyor diyebiliriz. Başakşehir ile Galatasaray arasındaki mücadele 6 puanı da indikten sonra geri kalan haftalarda İyice hararetlenecek. Ama ligin altında yani bazı şeyler o kadar değişiyor ki bazı takımların puan olarak birbirine çok yakın olması nedeniyle yani iki haftada alınacak galibiyet, iki galibiyet, iki beraberlik veya iki yenilgiyle bakıyorsunuz altlardaki bir takım 4-5 basamak birden yukarıya çıkabiliyor veya yukarıdaki takım alacağı iki yenilgiyle aşağıya doğru geliyor. Onun için şimdi şuradan bakıyorum da bakın 35 puanı var Konya Spor'un. Şu anda 6. sırada küme düşme hattının en üstünde bulunan 27 puanlı Göztepe arasında yaklaşık 8 puan fark var. Yani bu arada şu 12 takımın hepsi arasındaki tehlikede. Puan farkı ligin sonunda çok değişebilir.
Evet.
Onun için bekleyeceğiz, göreceğiz.
Bakalım neler olacak. Herkese başarılar diliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için spor yazarı Hasan Ötkün konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız. Kısa Dalga yayınıyla gökyüzünde ve yeryüzünde. İnternet yayınıyla evinizde, cebinizde. Türkiye'nin eskimeyen sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu her zaman, her yerde sizlerle. Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin. Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Yalnız kaldığınızda,
içiniz sıkıldığında,
sesinizi duyacak bir dost,
başınızı yaslayacak bir omuz aradığınızda,
hani birileriyle konuşmaya ihtiyaç duyduğunuzda,
hani bir şeyleri paylaşmak istediğinizde,
biz hemen yanı başınızdayız.
Gözünüz, kulağınız, sesiniz,
arkadaşınız, dostunuz, sırdaşınız. TRT,
radyonuzun olduğu her yerde.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra denizli çevreleri, Muğla'nın doğu ve Burdur'un batı kesimleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesiyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve az bulutlu 15, İstanbul parçalı ve az bulutlu 14, İzmir parçalı ve az bulutlu 20, Erzurum parçalı bulutlu 7, Amsterdam çok bulutlu 12, Atina parçalı bulutlu 18, Bağdat az bulutlu 22, Berlin parçalı bulutlu 16, Kiev parçalı bulutlu 9, Lefkoşa parçalı bulutlu 24, Londra parçalı bulutlu 13, Madrid parçalı bulutlu 18, Mekke az bulutlu 34, Moskova karla karışık yağmurlu 4, New York sağanak yağışlı 11, Paris çok bulutlu 14, Pekin parçalı bulutlu 14, Roma parçalı bulutlu 18, Saraybosna az bulutlu 17 ve Viyana çok bulutlu 13 derece.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Sayın dinleyiciler, Türkiye Gazetesi'nden Nebi Miş'in bugün tarihli Metropoliten Kentler ve Yerel Yöneticiler başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaşıyoruz. 2018 yılı itibariyle OECD verilerine göre dünya nüfusunun %55'i kentlerde yaşamaktadır. Kentleşme hızının şimdiki gibi devam etmesi durumunda 2050 yılı itibariyle kentte yaşayanların oranı %68'e ulaşacağı öngörülmektedir. Böyle bir durum dünyada 2,5 milyar insanın kentsel alanlarda yaşamasını doğuracaktır. Kent nüfusunda giderek artan eğilimin önemli bir sonucu mega kent olarak adlandırılan büyük metropollerin ortaya çıkmasıdır. 2016 yılı itibariyle dünyada 10 milyonun üzerinde nüfusa sahip kent sayısı 31'dir. Gelecek 10 yıl içinde 10 yeni kentin daha bu sayıya ekleneceği öngörülmektedir. 2030 yılı itibariyle 730 milyon kişinin nüfusu 10 milyonu aşan şehirlerde yaşayacağı varsayılmaktadır. Mega kentlerin yanında nüfus artışı ve büyük kentlere göçün bir sonucu olarak metropol özelliği gösteren nüfusu 1 milyonu aşan kent sayıları da giderek çoğalmaktadır. Örneğin şu an için Türkiye'de 23 ilin nüfusu 1 milyonun üzerindedir. Bunlardan 9 tanesinin ise nüfusu 2 milyondan fazladır. Bu şehirler içerisinde İstanbul kabaca 15 milyon, Ankara 5,5, İzmir 4,3 ve Bursa ise 2,9 milyondur. Dünyadaki nüfus artışı trendlerine bakıldığında bir şehrin nüfusu 1 milyonu aşmışsa nüfus artış hızı da yükselmektedir. Kentlerin büyümesi o şehrin karşı karşıya kaldığı fiziki, ekonomik ve toplumsal sorunları artırmaktadır. Kentlerin büyüklüğüne göre mega kent ya da metropol olmasına bağlı olarak ortaya çıkan sorunların çözümü de zorlaşmaktadır, karmaşıklaşmaktadır. Şehirlerin merkezlerinin yanında merkezle yüksek oranda sosyal ve ekonomik entegrasyonu bulunan çevre alanlar, koordinasyon ve işbirliğini gerektiren yönetim anlayışlarını zorunlu kılmaktadır. Metropoliten yönetim anlayışı olarak bilinen bu yönetim modellerinde de yeni yaklaşımlar söz konusudur. Ekonomik yatırımlar ve kalkınma modelleri gibi alanlar açısından mega kentler sadece yerel dinamiklerin belirlediği değişkenlerle muhatap değillerdir. Aynı zamanda küresel bir şehir olması için diğer mega kentlerle rekabet etmek zorundadır. Dolayısıyla metropoliten şehirlerin belediye başkanlarının küresel bir vizyona sahip olması gerekir. Şehirlere uluslararası yatırım çekilmesi, şehrin turizm ve spor potansiyelinin genişletilmesi gibi büyük meseleler seçilmiş belediye başkanının da sorumluluğundadır. Bu bağlamda küresel kentler arasında ortak platformlar, işbirlikleri ve ilişki ağlarının geliştirilmesi şehirlerin kalkınmasında ve gelişmesinde önemlidir. Mega kentlerin ve metropollerin hem birbirinden hem de diğer küçük şehirlerden farklılaşan sorunları ve değişen kent gündemleri vardır. Son dönemlerde büyük kentler yeni risklerin, krizlerin, belirsizliklerin ve toplumsal hareketlerin yoğun olarak yaşandığı veya hissedildiği mekanlar haline gelmektedir. Kentsel sorunların değişen doğası ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sorunların çözümünde ve kentlerin daha iyi yönetiminde yeni politika gündemleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları akıllı kentler, büyük veriye dayalı yönetim, güvenli kentler ve kentsel risklerin yönetimi, yeşil kentler, ekolojik kentler ve dayanıklı kentler gibi yaklaşımlar ve modelleridir. Seçim gündeminin daha çok ülke sorunlarına odaklanması ve yerel yönetime ilişkin meselelerin ikinci planda kalmasından dolayı seçime gidilirken bu gibi konular yeterince konuşulmadı, tartışılamadı. Siyasetin ana gündeminde bu meseleler tartışılmasa da bu konuları ele alan ve seçimlerin ardından göreve başlayacak olan kent yöneticileri, meclis üyeleri, belediyeciler ve diğer kent paydaşlarına yeni politika ve eylem planları geliştirmelerine de katkı sağlayacak önemli bir rapor SETA tarafından yayınlandı. Doçent Doktor Özer Köseoğlu'nun kaleme aldığı Metropoliten Kentlerin Geleceği, Yeni Yaklaşım, Model ve Uygulamalar başlıklı rapor, bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor. Sayın dinleyiciler, Türkiye Gazetesi'nden Nebi Miş'in bugün tarihli Metropoliten Kentler ve Yerel Yöneticiler başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaştık.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bahattin Cerda. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Batı medyasının gözünden Türkiye'de yaşananları değerlendireceğiz. Aslında geçen hafta Cuma gününden itibaren en çok konuştuğumuz konuların başında geliyor Yeni Zelanda'da yaşanan terörist saldırı. O saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu saldırıya ilişkin Washington Post gazetesi için bir makale kaleme aldı. Bu makalenin detaylarını konuşarak başlayalım.
Aslında bu makale önemli bir makale çünkü dünya kamuoyu teröristin internette yayınlamış olduğu bildirgede aslında neyi ifade etmeye çalıştığını ya da amacının ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ve orada aslında Türkiye'ye atıflar da var. Dolayısıyla Türkiye'yi birebir ilgilendiren bir konu haline geldi. Çünkü terörden çok çekmiş bir ülke olarak. Dolayısıyla bu Washington Post'ta yer alan makalenin başlığı Yeni Zelanda teröristi ve DAEŞ'in kumaşı aynıdır şeklinde bir başlık taşıyor. Dolayısıyla o manifestoya da atıfta bulunarak deniliyor ki teröristin Türkiye'ye ve şahsıma birçok kez atıfta bulunması hem manidar hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Bu önemli bir konu. Çünkü bu terörist 2016 yılında Türkiye'ye de gelmiş. Hı hı. Türkiye ile birlikte başka Fas, İsrail, Hırvatistan gibi ülkelere de gitmiş ve bir rota izlemiş. Dolayısıyla Türk istihbarat ve emniyet birimleri bu konuyu araştırıyorlar. Aydınlatılması için bir takım çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla iki ülke arasında Yeni Zelanda, Türkiye ve diğer ülkelerde dahil bir işbirliğinin gerçekleşmesi gerektiğine dair bir atıf var bu makalede. Diğer taraftan insanların arasına nefret tohumları serpmeye kalkmıştır şeklinde bir ifade var ki teröristin gerçek amacının bu olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda terörün dini, dili veya ırkı olamayacağı ve bu terör saldırısının aslında Hristiyan öğretisine, ahlakına veya prensiplerine bağlamaya yönelik her türlü gayreti de aslında hoş görmediğini ifade ediyor. Yani reddettiğini ifade ediyor. Nasıl ki daha önce Müslümanlara atfedilen terör saldırıları ya da İslam'a atfedilen terör saldırıları olduğunu iddia etse de Batı ve Batı medyası bunu kendisinin Hristiyan öğretisi ve ahlakına bağlanamayacağını, yani Hristiyan terörü demeyeceğim diyor özellikle. Ve bu ancak cehalet ve nefretin zehirli bir çıktısı olarak değerlendirilebilir şeklinde bir ifade var.
Onun dışında bu kabul edilemez, terörist eylemlerin suçunu İslam'a ve Müslümanlara atan batılı siyasetçi ve yorumculara bir atıf var. Bu çok yapılıyor. Özellikle DAEŞ saldırıları sonrasında her zaman biz Batı medyasında aynı klişe cümlelerin tekrar edildiğini gördük. Özellikle Müslümanları suçlamaya yönelik ya da bunun kaynağının İslam olduğuna yönelik bir takım algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Bu onların İslam'a olan kin ve nefretlerinden kaynaklanıyor. Bunu biliyoruz aslında. Avustralyalı senatör de aynı şekilde bir tavır sergilemişti. Ve hatırlayacak olursanız fenomen oldu, kafasında yumurta kıran çocuk. Dolayısıyla maalesef diyor, Avrupa'da ve Batı dünyasının diğer kısımlarında İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve liberal değerlerle örtüşmeyen başka pratikler sessizlikle karşılandı. Ve bugüne kadar ses çıkartılmadı. Bunun tekrar olmasına izin veremeyiz. Eğer dünya bu Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak bir engelleme gerçekleştirmek istiyorsa, benzerleri olmasın diye, bir koordine bir şekilde karar alma ve teşhis, doğru teşhisle bu süreci götürebilir. Dolayısıyla Batı şunu yapmamalı, ektiğini biçmemeli. Her zaman terör nereden gelirse gelsin, onu bir dine, bir ırka, dile, neyse, ona mal etmeden hep birlikte ortak bir şekilde kınayabilmeli ve bu mücadele sürdürülebilmeli diyor aslında. Dolayısıyla biz diyor, teröristler istiyor diye bu topraklardan ayrılacak değiliz diyor. O manifestoya yine atıfta bulunarak ve sapkın katiller bizi herhangi bir dini cemaat, millet veya grubu hedef almaya ikna edemeyecektir. Türkiye 11 Eylül terör saldırılarının hemen ardından teröre karşı ittifaka katılmıştır şeklinde bir ifade de kullanıyor aslında. Dolayısıyla batılı liderler ülkelerinde yaşayan Müslümanları kucaklamalı ifadesi de var. Bu sürecin en doğru şekilde atlatılabilmesi için ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi gibi yükselen ideolojilerin normalleştirmesine izin verilmemeli. Sapkın ideolojilerin tıpkı antisemitizm gibi insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun kabul edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Ve dolayısıyla bunu eğer aydınlatmak istiyorsa Batı, bunun aslında sonuçlarına değil sebeplerine inmeli. Neden böyle bir saldırı burada gerçekleşti? Bu kadar nasıl vahşileşebiliyor insanlar? Acaba bunda bir takım politikaların, özellikle de medyanın payı var mıdır yok mudur? Bunun da sorgulanması gerektiğine yönelik bir atıf olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu makale önemli, çünkü Avustralya Başbakanı geçtiğimiz günlerde 18 Mart'ta gerçekleşen Çanakkale zaferinin kutlamalarında da Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden atıfla, hani eğer ki aynı kasıtla geliyorlarsa kimisi ayakta kimisi tabutta dönmüştü ifadelerini de bu daha önceki ifadelerle birleştirerek Türkiye'ye karşı bir tavır almışlardı. Büyükelçi çağırma dahil seyahat standartlarını yenileme, gözden geçirme konusu da dahil olmak üzere. Ama bu makaleden sonra Türkiye'nin kastının daha net anlaşıldığını söylüyorlar. Daha bir anlamda üslubun ılımlı olduğunu ifade ediyorlar. Ama aslında yanlış anlaşılan ya da yanlış, onların bilerek yanlış anladığı diyelim cümlelerden kaynaklıydı bu. Bu süreç bundan sonra Batı'nın alacağı tedbirlerle, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın düzenleyeceği, biliyorsunuz Yeni Zelanda'da katılıyor. Toplantı, acil çağrılı toplantı ve oradan çıkacak bildirge. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada da bir konuşma yapacak. Bundan sonraki tavırlarının ne olacağını bu süreç bize gösterecek.
Peki. Bir de S-400 başlığı var. Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 füze savunma sistemlerinden kaynaklı Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerginlik ve son gelişmeler. Bunlar dünya basınına nasıl yansıdı?
Aslında bu konu devamlı gündemimizde. Hani Türkiye seçim atmosferine girmiş durumda. Ama Batı medyası ve özellikle Amerika Türkiye'ye S-400 üzerinden yüklenmeye devam ediyor. Bu görüşmelerle ilgili olarak üst düzey görüşmeler yapılıyor belki ama bir S-400 şartı Türkiye'nin önüne devamlı getiriliyor. Patriot söz konusu olduğu zaman, F-35 söz konusu olduğu zaman, ki bunlar daha önceden planlanmış olan görüşmeler veya yatırımlar, silah savunma sistemleriyle ilgili taahhüt edilen şeyler. Fakat en son ABD Savunma Bakan Yardımcısının bir açıklaması vardı. bu anlaşmayı gerçekleştirmek istiyorlarsa, yani Patriot sevkiyatına ilişkin anlaşmayı, Türkiye ile bu potansiyel satışı istişare etmeye ancak Ankara'nın S-400 almamayı taahhüt etmesi halinde devam edeceğiz tarzında bir ifade kullanmışlardı. Daha önce de eğer S-400 almakta kararlıysa askeri ilişkiler bakımından bunun ağır sonuçları olur şeklinde ifadeler kullanmıştı Pentagon sözcüsü. Dolayısıyla gazeteler bu minval üzerinde yazmaya devam ediyorlar ama dozaj artmış durumda. Yani Financial Times diyor ki Türkiye Rus hava savunma sistemleri almakla ABD'yi öfkelendiriyor tarzında bir cümle kuruyor. Ve haberde tartışmalı Rus hava savunma sistemleri ifadesi geçiyor. Yani bu tartışmalının ne demek olduğuna dair çok net bir açıklama yok. Ama bu hareketin Washington'ın öfkesini Türkiye'nin üstüne çekmeye yettiğini ve aslında Türkiye'nin risk aldığını ifade ediyor. Neticede hava savunma sistemini Türkiye'ye satmaya çalışırken bir taraftan Rusya, Washington'da F-35 ve Patriotlarla Türkiye'ye yükleniyor. Ve bu F-35'leri vermemek, ondan sonra yaptırım uygulamakla da tehdit ediyor diyor gazete. Hı hı. Yani şu anda Amerika tarafından Türkiye'nin tehdit edildiğini ifade ediyor. Diğer taraftan diyor ki Amerika en az kayıpla Türkiye'yi F-35 alacak ülkeler listesinden çıkarmanın yollarını arıyor. Yani Rusya bu işin içerisine çomak soktu. Ve farklı amaçları var bölgeyle ilgili olarak. Dolayısıyla onların ifadeleri var. Yani farklı çörekler önererek diyor onların ifadesi. Ticari meselelere burnunu soktu. Ardından askeri meseleler üzerinden kendi stratejisini devam ettiriyor. O zaman biz Türkiye için bir alternatif olmaktan çıkıyoruz. Ve NATO müttefikleri olarak da aslında bizim için Türkiye bir endişe kaynağıdır. Dolayısıyla bu konu uluslararası seviyeye taşınmıştır, hı hı, diyor. Ve en önemlisi de şurası, Washington'la Ankara arasındaki gerilim yatırımcıları da rahatsız ediyor şeklinde bir ifade var. İşte Türkiye'ye karşı tavrın ve bir anlamda tehdidin dozajının yükseldiğini ifade eden nokta burası. Son haftalarda diyor Türk lirası yavaş yavaş da olsa dolara karşı değer kaybediyor. Hı hı. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Türkiye Amerikalı bir papazı tutuklaması nedeniyle kapsamlı bir para krizi yaşadı. Lira geçen yaz rekor değer kaybıyla karşılaştırıldığında güç kazanmış da olsa analistler Türkiye'nin dış fonlara bağımlı olduğunu ve jeopolitik şoklara karşı savunmasız kaldığı konusunda uyarıyor. İşte kritik nokta burası. Yani S-400 üzerinden bir yaptırımla daha karşı karşıya kalacaksınız. O yüzden Türkiye'nin, Türkiye Amerika'nın öfkesinin üzerine çekmesin. Bak sizin için iyi olmaz. Sorun uyarı geliyor. Uyarı geliyor. Yani dozaj yükseliyor. Onu ifade etmek istiyorum. Yani bu dış fonlar, jeopolitik şoklar ifadeleri Financial Times'ta boşuna kullanılmıyor. Dolayısıyla bir krizi daha, özellikle böyle kritik bir dönemde ekonominiz açısından kaldıramazsınız. Yani siz işinize geliyorsa tarzında bir ifade var. The Economist de aynısını yapmış. S-400 yüzünden Türkiye'ye üst üste ikinci yıl Amerikan yaptırımları kapıda tarzında artık konunun ekonomi üzerinden ilerleyeceğini ifade eden türdeki bir cümle kurmuş. Ve diyor ki 6 Mart'ta asla geri dönüş yok, kimse bizden tükürdüğümüzü yalamamızı beklemesin ifadelerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreç daha da kızıştı. Ama diyor 2,5 milyar dolarlık bir ucuzluğu söz konusu olsa da S-400 rakip sistemlere kıyasla siz oradan 2,5 milyar dolarlık bir kar elde edebilirsiniz ama Türkiye çok daha pahalıya mal olacak bir takım yaptırımlarla karşılaşabilir. Hı hı. Bunu unutmayın diyor ve şu ifade var: anlaşmadan vazgeçmez ya da S-400'ün NATO'ya oluşturduğu tehdidi azaltmazsa kendini Amerikan yaptırımlarına maruz kalmış bulabilir. Saat işliyor. Rusya bataryaların ilk teslimatı Temmuz ayında yapmayı planlıyor tarzında bir geri sayımı başlatmış durumda medya. Ve hep ifadeler şu şekilde, ağır sonuçlar oluşturabileceği şeklinde ifadeler var. Mesela nasıl olacak bunun cevabı da şu şekilde ifade ediliyor. Şimdi F-35 programından çıkarılma bunlardan bir tanesi. Öngörülen bu 100 savaş uçağından bahsediyoruz F-35 deyince. İki tanesi teslim edilmişti bildiğiniz gibi. Bir diğeri de Amerikan yasalarında şöyle bir şey var. Rus istihbaratı veya savunma sektörüyle mali temas kuran kişi ve kurumlara yönelik KATSA isimli yasa kapsamında yaptırıma maruz kalma riski var. Yani bunun Amerikan yasalarında bir karşılığı olduğunu ifade ediyor. Amerika özellikle Rusya'ya karşı veya Rusya'nın yanında kim yer alırsa ona karşı bir yaptırım uygulama konusunda kendisinde hak görecek yasayı kanunların içerisine yerleştirmiş. Ve bu KATSA dediğimiz yasa kapsamında diyor ki bunun prosedürü de belli. Dolayısıyla Türkiye için bu prosedür işletilebilir. Bu konuda dikkatli olun. Ve hep bu Brunson krizi ifade ediliyor ya da gündeme getiriliyor. Hani o dönemde neler yaşamıştınız hatırlayın tarzında bir ifade yer alıyor. Dolayısıyla ekonomisteki yazı şu satırlarla sona eriyor. Çoğu uzman diyor artık bir kriz yaşanıp yaşanmayacağını değil nasıl ve ne zaman yaşanacağını soruluyor. Bazıları Amerika'nın Türkiye'de yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'tan önce baskı uygulayıp Erdoğan'ı zor bir duruma sokabileceğini söylüyor. Yani konu S-400'lerin teslim edileceği o bahsedilen yaz ve yaz sonu aylarına değil de 31 Mart seçimlerine kadar getirilmiş durumda. Tam da bu ne zaman konuşulacak diye soruyordum kendi kendime. İşte bu noktada geldi karşımıza çıktı. Yani Türkiye'de ne zaman bir seçim olsa, seçim atmosferi gerçekleşse her nedense Batı medyasında özellikle bu askeri, stratejik veya ekonomik konular üzerinden Türkiye aleyhtarı bir kampanya başlatılıyor. Ve bunun bir gerekçesi oluyor. İşte o gerekçelerden bir tanesi de S-400. Biz S-400'ü uzun süreden beri konuşuyoruz. Yani yeni bir konu değil. Fakat her nedense görünen o ki bu konu şimdi daha çok gündeme getiriliyor. Hem de kriz, ekonomik tehdit gibi böyle kritik kelimelerin altı çizilerek aslında. Bir taraftan da deniliyor ki bu yaptırım uygulayan KATSA'dan teoride Amerika Türkiye'yi muaf da tutabilir. Ama istediklerini verdiğiniz zaman ya da sözlerini dinlediğiniz zaman ya da sizden istediklerini karşıladığınız zaman dolayısıyla iki NATO müttefiki bir çözüm bulamazsa o F-35 uçakları da asla Türkiye topraklarına inmeyebilir şeklinde bir ifade var. Çünkü öteden beri askeri uzmanlar da diyorlar ki Amerikalı askeri uzmanlar hem Amerika hem NATO müttefiklerine F-35 açısından risk o kadar ciddi ki iki sistem birlikte yer alamaz. Yani S-400'ü birebir bir tehdit olarak görüyorlar. Yani bunun başka bir alternatif yok. Hatta son dönemde şu konuşulmaya başlandı. Bu biz F-35'lerin konuşlanmasına izin vermeyeceğimiz gibi bu NATO içinde ulusal bir güvenlik meselesidir. Dolayısıyla şunu unutmayın diyor. Mesela Reuters haber ajansının aktardığı bir haber vardı. ABD'li üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırıyor. Diyor ki Türkiye'nin S-400 sistemlerine sahip olmasının NATO'dan ayrılmaktan farksız olacağı ortadadır. Yani NATO'dan ayrılmak gibi bir evet. Önemli bir cümle. Diğer taraftan ulusal güvenlik meselesi. Yani siz S-400'ü aldığınız zaman, geri adım atmadığınız zaman Amerika'yı değil NATO'yu karşınıza alacaksınız. Yani bunu NATO'dan çıkış bileti olarak görebilirsiniz şeklinde bir ifade var. Ve iki sistem bir arada kesinlikle yer almaz diyor. En son Amerikan Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da bir açıklama yaptı. Ve dedi ki bu büyük bir sorun. Ve hatta o da bir şeyleri ima etmeye çalıştı. Mesela dedi ki bence Başkan Trump Türkiye ile iyi ilişkilerin olmasını ister. ABD'nin Türkiye ile ticaretinin arttığını görmek ister. Ama Suriye'de ve bölgenin geri kalanında bazı sorunlarla ilgili bize yardım etmelerine ihtiyacımız var. Yani o da bir anlamda iyi niyetli olduğunu ifade ederek üstü kapalı bir uyarıda bulunuyor. Hı hı. Diyor ki yani Trump da aslında iyi olmasını ister ama bunun için Türkiye Trump'a bir gerekçe vermeli. Yani bir gerekçesi olmalı. Eğer bu gerekçe olmazsa aynı şekilde yaptırımlar devam edebilir. Aman dikkat edin tarzında. Bunun neden böyle olduğunu en son bir Rus uzmanın açıklamasıyla biraz daha net anladık. Rus bir uzman Romanov çıktı ve dedi ki Türkiye ile ABD'yi karşı karşıya getiren bu S-400'lerin en önemli özelliği bir anlamda Yani bu hava savunma sistemini bütünüyle kendi kendine domine etmesi, bağımsızlığın ve istikrarın garantisi olmasıdır dedi. Nedeni de bu hava araçlarına önleme imkanı sunuyor. Herhangi bir düşmanın füze sistemlerine karşı koruma sağlıyor. Yani küresel jandarma olan ABD S-400'de korunan bir ülkeyi bombalamak isterse hava araçları bu sistemin radarında olacağı için çok fazla çaba göstermesi gerekecek. Evet. Tarzında bir ifade kullandı. Bundan kaynaklı olarak Türkiye'nin üzerine son dönemde özellikle medya ile birlikte dikkat edilecek olursa dozajı artarak gelinmeye devam ediliyor. Ve seçim atmosferi ki kısa bir süre kaldı, bir hafta gibi bir süre. Önümüzdeki haftadan itibaren S-400'ler tekrar gündeme nasıl gelecek basında bekleyip göreceğiz artık.
Peki, bir de Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'un 2020 mali yılı için kongreden talep ettiği bütçe var. Orada YPG için ayrılan fon ve bütçenin detayları dünya basınına nasıl yansıdı onu soralım.
Açıkçası Amerika hani Türkiye'yi S-400 konusunda eleştirmekle birlikte masa başında ikili görüşmelerde dünya kamuoyuna deklare ettiği bazı sözler var. Türkiye ile yaptığı bir takım anlaşmalar var. Ama nedense bölgeyi YPG'den arındırma, kendi askerlerini çekme konusunda Amerika isteksiz davranıyor. Yani S-400'ler konusunda Türkiye'yi suçluyor ama aslında Amerika bu davranışlarıyla Türkiye'nin eline haklı gerekçeler veriyor. Bir müttefikliğin gerekliliğini yerine getirmemiş oluyor. Çünkü en son 2020 mali yılı için kongreden talep edilen bütçe Pentagon için ve bu bütçe içerisinde Suriye'deki ortağı YPG'ye 300 milyon dolarlık fon vermeye kararlaştırmış durumda. Tabii tepkiler gelince daha net değil, olacaktı olmayacaktı tarzında ifadeler kullandılar ama buradaki Aid Donat programı için bir kere 1 milyar 400 milyon dolar ayıran bir Amerikan yönetimi var. Sonra 1 milyar 45 milyon dolara düşürdük dediler. Fakat fonun 745 milyon doları Irak ordusu için, 300 milyon doları da Suriye'deki Aid Donat programı için ayrıldı. Bu kere bu açık ve net bir şekilde ortada. Ve sınır güvenliğine destek için de 250 milyon dolar aktarılacağı ifade edildi. Böylece Pentagon hani biz DAEŞ'la mücadele ediyoruz diyerek YPG'nin kontrolündeki bölgelerin korunması için 550 milyon dolar ayırmış oldu. Şimdi bu çok ciddi bir rakam ve Amerika'nın aslında bölgeden çekiliyoruz diyerek çekilmediğini ifade eden bir rakam. Çünkü başka bir şey daha var, bakın orada savaş fonu kapsamında böyle içi farklı şekilde doldurulabilecek ifadeler var. Mesela koalisyon kuvvetlerine destek fonu gibi bir fon var. Burada diyor ki Amerika operasyonlara katılmak isteyen ancak finansal araçlardan yoksun koalisyon kuvvetleri, dost kuvvetler ve kilit dış ortaklar için ayrılan destek miktarlarını bu şekilde karşılıyor diyor. Şimdi bunlar kimlerdir sorusunun cevabı yok ama sahaya baktığımız zaman YPG, PYD ve onun amacına hizmet eden kim varsa, lokal veya değil, örgütler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla devamlı bütçede dahil olmak üzere Amerika müttefik vurgusu yapmaya devam ediyor. Çünkü bu konuda bir açıklama geldi. Onlar bizim müttefikimiz şeklinde, hem de Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısıyla Amerika Genelkurmay Başkanlığı sözcülerinden bir tanesinden. Diyor ki biz burada neden böyle bir rakam ayırdınız denildiği zaman, yani diyor DAEŞ'in yenilmesinde nerede olduğumuzu ve çabalarımızın ikinci aşaması olan ortaklıklara ve müttefikliklere vurgu yapmaya devam edeceğimizi ve onların o bölgede elde ettiğimiz kazanımlar açısından kritik rollerini yansıtıyor tarzındaki bir ifade kullanıyor. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman, hatırlayın geçtiğimiz günlerde Amerika 1000 askerini bırakacak, aslında bölgeden çekilmiyor diye yine kendi kaynaklarında batıda bir takım haberler yer aldı. Sonra Amerika bunu yalanladı, dedi ki yok haber gerçeği yansıtmıyor tarzında. Fakat biz bu bilgiyle, yani toplamda 550 milyon dolar YPG'nin kontrolündeki bölgeye ayrılması bilgisiyle o haberi bir araya koyduğumuz zaman o haberin gerçeği yansıttığını görüyoruz. Bölgede Amerika görünen o ki Türkiye'yi S-400'lerle sıkıştırmaya devam ederken aslında gündemi bu tarafa yansıtıyor. Fakat gerçek gündem bölgede Amerikan varlığını devam ettiriyor ve çekilme bahanesiyle bölgeye askeri lojistik yardım yapmaya ve teröristleri desteklemeye devam ediyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gazeteci yazar Bahattin Carda konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni Gün.